Ayrım 25, 18. bölüm, karar, Temmuz 97 Perşembe. Artık beni sevmiyorsun değil mi? Evet diyor Ferda. Başımı kurulamakla meşgul ama yine de cevap veriyor. Kararlılığı ve hemen cevap vermesi iyiye işaret. İşaretle yetinmiyor, onu yüreklendirerek nefret etmelisin aslında diyorum. Biraz geriye çekiliyor. Bunun için yaptın değil mi? Bunun için mi yaptım? Bilmiyorum. Bildiğim en önemli şey şu, eğer hayatta kalmak istiyorsa bana aşık olmamalı. Beni sevmemelisin, aşık olmamalısın. Bildiğim tek şey bu. Ferda gülüyor ama ucu ezik, canı acıyan bir gülümseme bu. Üstünde askılı ince ve uzun bir elbise var. Islandığından göğüsleri, bacakları belli oluyor. Onunla sevişebilirim. Nazan'la sevişemedim ama onu istiyorum. Bu güldürüyor beni. Neden gülüyorsun? Seninle sevişebilirim diyorum. Ferda geriye çekilip bir tokat atıyor. Canın cehenneme. Sonra havluyu fırlatıp bağırıyor. Burada ne işim var benim? Aylarca önce burada olmaktan mutluydu oysa. O sabah Ferda'dan önce uyandım. Gece sevişirken göğüslerinin ortasında rastladığım o benzersiz koku bütün yatağı kaplamıştı. Ben iyice kenardaydım o yatağın ortasında. Tek başına uyuyanlara özgü bir rahatlık içinde sere serpe yatıyordu. Yüzü koyun, kolunun biri yastığın altında, sağ bacağı karnına doğru çekilmiş. Gece kıvrımlarını kah parmaklarım, kah dilimle zevkle yeniden çizip şekillendirdiğim, o uzun ama yuvarlak atlı vücudu, şimdi sabahın berrak ışıklarıyla yeniden masum bir bedene dönüşmüştü. Yüzüme buruşturdum, sürekli dönüşüm. Gündüze değil, geceye ait olan kadını istiyordum ben. Uzanıp gündüze karışan ve onu değiştiren yüzüne dokundum. Rüya görüyormuş gibi mırıldanarak öteki tarafa döndü. Derin derin soluk alarak aramıza giren yabancılığa karışıp yok oldu. Yatakta işim bitmişti. Biraz süt içtim. Başım günlerdir ikinci kez ağrımıyordu. Bu telefon çalıncaya kadar süren kısa bir mutluluk yaydı etrafa. Telefonu açtım. Kasım'da güneşli bir gün gibi şaşırtıcı olan mutluluk uçup giderken Faruk'un karanlık çorak sesini duydum.
Düşündün mü?
Bir süre düşündüm. Korkuyordum ama sonra yüzümü hatırladım. Merak korkuyu bastırıyordu.
Hayır dedim. Düşünmemi gerektiren bir şey yok. Yapmayacağım.
Yani? Diye mırıldandı Faruk. Soru sormamıştı ama sözcüğü sanki soru sorar gibi vurgulamıştı.
Tahir Bey'e karşı bir şey yapmam. Neden?
Söylemeli miydim? Yutkundum. Söyleyecektim.
Ondan almak istediğim bir şey var.
Şey?
Diye vurguladı Faruk.
Defter diye düzelttim.
Defter mi?
Evet dedim yeniden, ışığın günlüğü.
Peh dedi Faruk, yalnız onun bildiği bir dilde küfür eder gibi. Hala mı o fahişeyle ilgilisin?
Kendimle ilgiliyim dedim, onunla değil.
Faruk ışığın günlüğüyle aramda nasıl bir ilişki olduğunu sormadı. Işığın fahişeliğinden öte hiçbir şey ilgilendirmiyordu onu.
Uzun sessizliğini hiçbir düşüncenin dalgalandırmadığı düz sesi kesti.
Çok beklemezler, en fazla 2 ya da 3 gün.
Yapamam diye tekrarladım.
Öyleyse ortadan kaybol, bir yerlere git, her şey bitince geri dönersin.
Telefonu kapattı, Nazan'dan sonra o da seyahate çıkmamı öneriyordu. Her şey bitince, yani ben onu öldürdükten sonra, böyle demek istediğine emindim. Ahizeyi yerine bırakıp geri döndüm. Ferda eşikte yarı çıplak beni seyrediyordu.
O mu?
O da kimdi?
O da kim diye sordum.
O kadın.
Eski bir arkadaş dedim. Bakışlara inanmıyordu. Seyahate çıkmamı önerdi.
Ne güzel. Nereye gidiyorsun?
Bilmiyorum dedim. Çünkü henüz gidip gitmemeye karar vermedim.
Kışın nereye gidilir?
Dağa, kar olan bir yere diye mırıldandım.
Kayar mısın?
Hayır, kaymazdım.
Başımı salladım. Ferda heyecanla atıldı. Ben öğretirim.
Önce güldüm. Sonra tamam dedim. Eğer gidersek öğretirsin.
Göreceksin. Çok kolay.
40 yaşındayım, unutma dedim.
Sus, parmağını dudağıma bir kalem gibi bastırıyordu. En fazla 30'unda gösteriyorsun. Tekrar sevişmek istiyordu, başımı geri çektim. İsteğinde cinsel bir dürtü değil, yeni öğrendiği şarkıyı unutmamak için yinelemek isteyen birinin o belirgin telaşı vardı.
Ama 40'ındayım ve yorgunum dedim.
Ferda kahvaltıya kalmadı, kediyi sevdikten sonra gitti. Beni sevmeye başlayıp başlamadığını soramadan... Duş yaptım, biraz oyalandım ve Nejat'ı aradım. Yoktu, Ayla'yı istedim. Nejat'ın sabırsızlığı ona da bulaşmıştı. Ben sormadan o söyledi. Beyhan ölmemişti, hala direniyordu.
Polisler bu kez Ayhan'ı bırakmamıştı, mahkemeye sevk edilecekti. Neden dediğimi bilmeden, iyi dedim. Kediye biraz mama verdim ve evden çıktım. Asansörler çalışmıyordu, yürüyerek indim aşağıya. Yine yağmur yağıyordu ama gideceğim yer çok yakındı. Güney kadının girişinde nöbetçiye benzer daha önce görmediğim 3 kişi vardı. İçeri girerken biri önüme geçmek için ileri çıkınca merdivenlerin başındaki güler yüzlü genç elini kaldırarak beni durduranı geri çağırdı. Ben onları tanımıyordum ama tanınıyordum. Merdivenlere yöneldiğimde güler yüzlü genç eliyle onu izlememi işaret edince tanınmanın ötesinde beklendiğimi de anladım. Kapıyı açanı da tanımıyordum. Veysel'i görmeyi umut ediyordum oysa. Tahir Bey'i aradığımı söylememe kalmadan kendimi karşısında buldum.
Haber mi getirdiniz?
Hayır dedim, haber yok. İstedikleri... Kelleniz diyemediğim için sustum. Aslında birden o ince adamın neden karşımda duran bu yorgun adamın yüreğini değil de kellesini istediğini kavramıştım. Yüreğini sökün dememişti. Yok edilmesi gereken aklı ve düşünceleriydi. Duygularından korkan yoktu çünkü duygulara aldıran yoktu. Bu nedenle duyguların yuvası kalbine değil, düşüncelerinin filizlenip yeşerdiği beynini yani kafasını istiyorlardı.
Evet, istedikleri nedir?
Anlaşmak istemiyorlar dedim.
Kesin mi?
Kesin diyerek tekrarladım.
Tahir Bey teatral bir tavırla ince adamın koparıp yok etmek istediği başını arkaya attı. Tek seyirci bendim ama oyununu oynayacaktı. Seyircisini ele geçirmek isteyen iyi oyuncu gibi gözlerini gözlerimin dibine dikmişti.
Siz bilirsiniz. Bakışlarından korunmak için elimi yüzüme kaldırmak üzereydim. Zor tutuyordum kendimi. Benden günah gitti.
Bakışlarını geri çekmiş, kendi trajik sonunun bilincinde olanlara özgü umursamazlıkla dinliyordu beni. Oysa ben konuşmuyordum. Birden günah gitti diyerek asıl meydan okuduğunun Faruk ya da o ince adam değil, kendi yazgısı olduğunu kavradım. Öteki canlıların aksine ölünceye kadar büyümeyi sürdüren ağaçları andırıyordu karşımdaki adam. Tıpkı ağaçların ölümlerine neden olan bu büyüme hırsı gibi. Tahir Bey'in de bir türlü yatışmayan rahatsız bilinci onu sonuna taşıyordu. Kendinin katili. Belki yazgısı böyle yazılmıştı.
Hepsi bu kadar değil. Burasını dinleyecekler.
Size mi teklif ettiler? Düşüncelerimi bırakıp başımı eğdim. Neden kabul etmediniz?
Sessizliğe sığındım. Sonra düşündüm. Hangi cevabı seçmeliydim? Doğruyu mu, doğru olmayanı mı?
Benden bir şey istiyorsunuz.
Evet, evet eminim.
Haklıydı ama haklılığı şaşkınlığımın içinde kaybolup gidiyordu. Ben nasıl olup da fark ettiğini kestirmeye çalışırken.
Nedir?
Bakışlarımı çevirince onu ellerini göğsünde kavuşturmuş beni beklerken buldum. Sanki tanrısı olmayan bir azizdi ve ölümlü birine bir armağan bağışlayacaktı. Küçümsemeyle güçlendirdiği baş eğmez gururlu tavrıyla beni süzüyordu. Mağrur olmasına mağrurdu ama yoksul birinin üstündeki kürk gibi pek inandırıcı değildi bu hali. Aslında o hem yoksul hem de zengindi. Görünürde hiçbir şey yoktu ama tapınılacak bir dehası vardı.
İstediğim bir defter diye mırıldandım. Gözlerinden fışkırıp üstüme yığılan ağırlıktan silkinerek. Sarı kaplı bir defter.
Defter?
Işığın, karınızın günlüğü.
Tahir Bey sert gösterinin sonundaki dramatik gerilime uygun bir hareketle geri dönerek salonun öteki köşesine doğru yürüdü. Onu izleyip izlememe konusunda kararsızdım. Sesini duyunca ilerledim.
Bu isteğinizin mantıklı bir açıklaması olmalı.
Buyurucu, itici sesi yutkunma ihtiyacı uyandırıyordu. Korkuyordum, aslında korkudan çok dehşetti hissettiğim. Faruk'un olduğu gibi onun da bir sınırı vardı ve ben o görünmez ince çizgiyle çizilmiş sınırı geçmiştim. Artık güvende değildim.
Kardeşleri diye mırıldandım. Duygu, Sevda, ikisi de tam 25 yaşında, tıpkı ışığınki gibi anlaşılmaz garip bir hastalıktan ölmüş. Beni dinliyordu ama gölgeli bakışlarından anlattıklarımla ilgilenip ilgilenmediğini çıkarmak çok zordu.
Size söylemiştim, şimdi son kardeş, adı Ferda, 25'ine girmek üzere.
Bunların ışığın günlüğüyle ilişkisi ne?
Ferda ışığın hastalığının nasıl bulaştığını sezdiğini, bunu günlüğüne yazdığını düşünüyor.
Çevreyi kuşatan dehşet duygusuna çekiç gibi çarpan tok bir ses çıktı Tahir Bey'in dudaklarından. Belki gülmüştü ama o bildiğimiz gülüşe ya da kahkahaya benzemiyordu bu ses.
Saçmalık, baştan aşağıya saçmalık. Peki siz bu saçmalığın neresinde yer alıyorsunuz?
Başında, sonunda ve tam ortasındaydım bu saçmalığın.
Ama Ferda'yı tanıyorum diyerek soruyu geçiştirdim.
Hepsi bu mu?
Evet dedim, çünkü hepsini söyleyemezdim. Hiç Dostoyevski okudunuz mu? Saçma sapan bir soruydu. Bir nedeni olmalı diye düşündüm hemen. Çünkü aynı soruyu yıllar önce Işık da sormuştu. Gözlerini aradım. Kendi bilincinin farkında. En çok kendine saygı duyan biri vardı karşımda. Onu aldatamazdım. Başımı salladım. Hayır. O sırada arkamda bir kapı açıldı. İri yarı birini taşıyan ayakların çıkardığı sesler yanımdan geçip Tahir Bey'e ilerledi. Veysel'di. 5 dakika kadar durduğum yerde kımıldamadan bekledim. Sanki oyun sona ermiş ve seyirciler salonu terk edip gitmişti. Ama sahnede garip bir şeyler oluyor. İki oyuncu onları izleyen tek seyirciyi aldırmadan salondan kopuk uzun bir sohbetin içinde yavaş yavaş gerçekliklerinden uzaklaşıyorlardı. Sonunda öksürdüm. Tahir Bey susup bana doğru baktı. Yanılmamıştım, beni unutmuştu. İşaret edip çağırınca hızlı adımlarla onlara yaklaştım. Emin değilim dedi göz göze gelince. Böyle bir defter var mı yok mu hatırlamıyorum. Eğer varsa bunu size verir miyim bilmiyorum, düşünmeliyim. Birbirimize baktık. Yine tanrısı olmayan o aziz, güçlü kişiliği olanlarınki gibi belirsiz bir yüz. Aslında yüzünde gördüğüm dehanın itici portresiydi. Geri dönmekten başka çarem yoktu. Bir süre bekledim. Tahir Bey sözlerini bitirmiş, Veysel'le sürdürdüğü o derin sohbete geri dönmüştü. Ama sesini kapıya ulaştığımda tekrar duydum. Affetmeye çalışıyorum. Arkama bakmadan çıktım. Baksaydım bu son kez olacaktı, biliyordum. Affetmeye çalıştığı kişinin Işık değil, Tanrı olduğunu haftalar sonra o sarı defterin son sayfasına yazdıklarından anlayacaktım. Ama o gün o kapıdan çıkarken affetmediğinin Işık olduğunu düşünüyordum. Eve dönmedim, yağmur hafiflemişti, yürüyerek Taksim'e çıktım. Daha önce 1000, belki de 2000 kez aynı yoldan, aynı sokaklardan geçerek Taksim'e yürümüştüm. Bu da onlardan biriydi. Yıllardır hiçbir şey değişmemişti. Ne binalar, ne kaldırımlar, ne de kokular. Ben de değişmemiştim. Yüzüm bu eve taşındığımda değişmişti zaten. Ama artık eskisi gibi bu semte ait hissetmiyordum kendimi. Bir ara durdum. Ya bu kent? Şimdiye kadar cömertliğinden arsızca yararlandığım İstanbul. Başımı salladım. Bu kentten vazgeçemezdim. Sadece sıkıldım ve biraz da korkum. 20 dakika sonra otelin altındaki pastanede bir şeyler atıştırırken böyle düşünüyordum. Ama artık kendimi ikna etmekte zorlanıyordum. Çünkü korkunun arada sırada karşılaştığım bir durum olmaktan öte, kişiliğimi kalıcı bir leke gibi damgaladığının farkındaydım. Sorun ince adamdan, Faruk'tan ya da Tahir Bey'den kaynaklanan korku değil, her seferinde korkacak bir şey bulmamdı. Seslendirirsem sanki onu içimden koparıp atabilirmişim gibi fısıldadım. Korkmak. Sonra durakladım. Aslında sorun korku değildi, korkmayı alışkanlık haline getirmemdi daha çok. Garson yaklaşınca hesabı istedim. Sonra Nazan'a telefon ettim. Sesi tedirgindi, beni 3'te beklediğini söyledi. Saat tam 3'te ofisindeydim. Sekreteri dünden daha çok Nazan'a benziyordu bugün. Aynı tarz giyim, saç ve henüz tam anlamıyla oturtamadığı o hafif üstten bakış. Sizi bekliyor. Nazan gerçekten beni bekliyordu. Yüzünde sürprizlere hazırlıklı gergin bir ifade vardı. Beni her zamanki gibi öptü. Sakallarını hala kesmemişsin. Keseceğimi söylememiştim ki. Kesmedim dedim meydan okumayan dostça bir sesle. 1 dakika kadar sustuk. O kısa sessizlik sürerken birden farkına vardım. İkimiz de ters yönlere koşarak birbirimizden uzaklaşıyorduk. Kulak kabartmış olsaydık ayak seslerimizi duyabilirdik. Şimdiye kadar bunu görmememizin nedeni hep başka yerlere bakıyor olmamızdı. Bunu fark etmek sıcaklık gibi bütün bedenime yayıldı. 4 yılda gündüz vakti buraya en fazla 6 kez geldin dedi Nazan sonunda. Tek tek saymış olmalıydı. İkisi son 2 güne rastladı. Öyle olmuştu. Başımı eğdim sonra gülerek dün verdiğin öğüdü tutacağım dedim. Bir yerlere gitmeyi düşünüyorum. Seyahate çıkabilirim kısa bir süre. Kiminle diye sormasını bekledim, sormadı. Bilmeni istedim. İyi demekle yetindi Nazan. Senin adına sevindim. Sevinmişe benzemiyordu pek. İnsanı değiştiren acı değil, sevinçtir. Oysa yüzü, bakışları ve yüzündeki o sarkmayan ifade değişmemişti. Herhalde kar olan bir yere gideceğim. Sen kaymazsın ki. Evet dedim ama öğrenebilirim. Nazan yüzüne perde gibi astığı ifadeyi buruşturmaktan korkarak yavaş ve ölçülü adımlarla masasının arkasına geçti. Buraya niçin geldin? Soruncaya kadar neden geldiğimi bilmiyordum. Soru bir de sanırım sesindeki o metalik tınlama, günlerdir hissettiğim ama üstünü örttüğüm isteği, tıpkı bir bıçak gibi altında saklandığı zarı keserek ortaya çıkardı. Zarın altında Allah'a ısmarladık vardı. Ona bunu söylemeye gelmiştim. Galiba Allah'a ısmarlamadık demeye dedim. Nazan başını salladı, gülüyordu da. Öyle mi? Tavırların daha çok bir hafta içinde öleceğini bilen birinin son ziyaretini andırıyor. Haklısın dedim, bir daha buraya gelmeyeceğim. Haha, şimdi anlaşılıyor, bu tam anlamıyla vedalaşma desene. Yüzündeki o perde aralanmış, ardında gidişimle ne kaybedeceğini hesaplayan, kurnaz bir tüccarın çıkarcı benliği ortaya çıkmıştı. Tıpkı sevişmenin sonunda orgazma ulaşmadan az önce kişinin derin bir bencilliğin içinde, kendiyle baş başa kaldığı o kısa anda olduğu gibi. Omzunu silkti ve gülümsedi, kaybı büyük değildi, en azından şimdilik, değerlendirmesi böyleydi. Peki sen bilirsin dedi sonunda, sesi hesabını doğru yapmış biri gibi kaygısızdı. Eşyalarını toparlarım, bir ara uğrar alırsın ya da aldırır istersen. Eşya? Bir iki takım, birkaç gömlek ve bir sürü iç çamaşırı. Onlarsız da yaşayabilirdim. Tamam dedim. Ya tablolar? Geçen yıl çok önem verdiği bir davetten önce salonunu süslesin diye ona ödünç 3 resim vermiştim. Sorduğuna göre tabloları alıkoymak istiyordu. Toplayacağı eşyaların arasına bunları katmak niyetinde değildi demek. İstemenin utancını hatırlayınca sende kalabilir dedim. Gülümsemedi, teşekkür de etmedi. Zaten çoktan sahiplendiği tablolar için minnet duyması gerekmediğini düşünüyor olmalıydı. Söyler misin neden dün geldiğinde söylemeden ayrılmak istediğini? Dün bilmiyordum dedim. Oysa hissetmiştim. Öyle mi? İkna olmamıştı. Ya sakalın, beğenen var mı? Sözü nereye getirmek istediğini kestiriyordum. Artık ne fark ederdi? Yine de gözlerimi kaçırmadan edemedim. Aslında biri var, genç bir kadın. Sessizlik geri dönünce Nazan'a baktım. Boşuna telaşlanmıştım. Artık onun için de fark etmiyordu. Bence o kadın çoktan biri var. Genci atlamıştı. Haydi dürüst ol. Olmadım, çünkü her tarafıma kibrinin dikenleri batıyordu. Birden tavırlarının aslında beni hep incitmiş olduğunu fark ettim. Bunun nedeni söyledikleri değil, sivrilttiği kibriydi. Bunu ancak şimdi anlıyordum. Öpüşmeden ayrıldık. Hayatımın bir döneminin yenisi başlamadan kapandığını hissediyordum. Çünkü Ferda ile bir gelecek tasarlamıyordum. Nazan'ı unutmam kolay olacaktı. Güzelliği kendine adanmıştı. Onu terk etmeyecek, peşimden gelmeyecekti. Taksiye binip Taksim'e kadar Nazan'ı kafamdan sildim. Sıra Nejat'taydı. Birden her şeyin dünkü gibi geliştiğini hatırladım. Dün? Önce dünü, sonra evvelsi günü düşündüm. Daha sonra da önceki haftayı. Birkaç kişi ve yer arasında gidiş gelişlerden başka bir şey hatırlamıyordum. Omzumu siliktim, her hayat, en imrenileni bile böyle değil miydi? Damlayan su gibi sürekli ama tek düze. İnsanlar, mekanlar, olaylar. Olay? Yüzüm, Sarı Defter, Tahir Bey ve Ferda. 20 dakika sonra parke yola bakan dar kapının zilini çalıyordum. Dünkü ya da evvelsi günkü gibi, belki hava da dünkü ya da evvelsi günkü gibiydi. Sekreter masasından kalkmış, dik merdivenin başına gelmiş, sanki gelenin ben olduğunu biliyormuş gibi sabırsız bir tavırla bekliyordu. Saçlar hala yeşilimsiydi ama bu yeşilliği gözlerinin kızarıklığı bölmüştü. Ağlamış diye düşündüm. Son basamağa varır varmaz kız beni doğrulamak ister gibi usul usul ağlamaya başladı. Öldü. Demek Beyhan, Ayla ile Nejat'ın arasında kara kedi gibi durmaktan vazgeçmişti sonunda. Aslında Beyhan'ın Ayla'dan hiç haberi olmamıştı. Ölmüş birinin günahını alıyordum. Ne zaman diye sordum. Dün gibi bir şeyle mırıldanarak söze başladı kız. Ama ben sözlerinin içinden sadece sabaha karşı kısmını seçebildim. Kızın ağlaması gözyaşlarını tutan vana gevşiyormuş gibi konuştukça sessiz bir kederden gürültülü bir ağıta dönüştü. Bir an aldırma demeyi düşündüm ama her ölü gibi Beyhan da o derin unutuluşun içinde sonsuza kadar yok olmadan önce biraz saygıyı hak ediyordu. Bu duyguyla sustum. Sekreter Ayla'nın odasında olduğunu söyleyince Nejat'ı sormadım. Omzuna dostça vurup hala merdivenin son basamağındaydım. Sahanlığa çıktım ve Ayla'nın odasının yolunu tuttum. Yeşil saçlı, kulakları, burnu küpeli, sorsalardı tanımadığı, hiç görmediği biri için gözyaşı dökecek kadar cömert biri olarak tarif etmezdim onu. Ayla bu kez meşgul değildi. Ben kapıdan içeriye girer girmez o da sekreter gibi ağlamaya başladı. Beyhan şanslı diye düşündüm. Mezarı başında gözyaşı dökecek en az 2 kişi olacaktı. Bir de Nejat, 3. Ben? Ağlayacağımdan emin değildim. Oysa Saraybosna'da ölen yetimler için yaşamak üzen birinin ardından ağlamam gerekirdi. Bunun farkındaydım. Ne büyük dram.
Beyhan'ın ölümünün onda neden bir dramı çağrıştırdığını pek anlamış değildim. Ama öyle dedim. Yıllardır süren bir dram. Belki bir ay sonra kocasıyla evleneceği kadına karşı biraz kibar olmak istiyordu. Ayla kimin aklına gelirdi diye devam edince sözlerinde bir gariplik olduğunu düşünmedim değil. Ama yine de ölenin Beyhan olmadığını anlamam epeyce uzun sürdü. Ben Nejat diye mırıldanınca Ayla morgda diye cevap verdi. Teşhis etmesi gerekiyormuş, karakoldan oraya götürmüşler.
Karakol? Beni ayıltan anahtar sözcük bu oldu. Ancak karakoldan sonra sekreterle Ayla'nın gözyaşlarının Beyhan'ınkine değil başka bir cesede adandığını kavradım.
Ayhan dedim merakla. Ayla başını salladı, sonra biraz ağladı, ardından olayı bir cümlede anlattı. Göz altında tutulduğu hücrede kendini asmıştı.
Nasıl? Polis de açıklamakta zorluk çekiyordu. Nöbetçi memur sesler kesildiği için meraklanıp hücreye gittiğinde onu tavana asılı bulmuştu. Söylenilen buydu.
Ayla yazılmamış bir sayfa gibi boş gözlerle hareketlerimi izliyordu. Ben üzülüp üzülmediğimden habersiz ölümü unutmuş merak ediyordum. Neden, bu kadın neden ağlıyor? Ayhan'ı hep bir baş belası olarak gördüğünü biliyordum. Cevap benim gibi iki yüzlüydü ama henüz kimse fark etmemişti bunu. Ayla'ya Nejat dönerse beni evden aramasını söyleyerek ofisten dışarıya attım kendimi. Hava nemli, hüzünlüydü. Gerekli bir hüzündü bu. Yokuştan caddeye doğru çıktım. Niyetim taksi bulup eve dönmekti. Yokuşu caddeye bağlayan köşede soluklanmak için durduğumda yanımda birden bastonlu genç bir adam belirdi. Birbirimizi iki eski tanıdık gibi süzdük. Pek adetim olmamasına karşın hafifçe gülümsedim. Sonra yaklaşan taksiyi durdurmak için elimi kaldırdım. Anlamsız bir dostluk gösterisiydi benimki. Ancak arabaya binince nedeni fark ettim. Adam Ayhan'ın yanındaki bacakları olmayan o eski sadık askeri hatırlatmıştı bana. Omzumu silkip geriye yaslandım. Eğer onunla biri ilgilenecekse bu Nejat olmalıydı. Çember sakallı şoför gevezenin tekiydi. Arada sadece tek sözcükten oluşan cevaplar veriyordum. Yine de sorularını eve kadar sürdürdü.
Madem kilise vardı, cami de yapılmalıydı Taksim'e. Durmadan bunu tekrarladı durdu.
Hava arabadan indiğimde de hüzünlüydü. Binaya doğru yürüdüm. İki girişin önü de derin bir sessizliğin içinde bu hüzne eşlik ediyordu. Asansörle yukarı çıktım, dairenin kapısını açıp içeriye girdim. Ama hemen durdum. Görüntü inanılmazdı. Önce derin şaşkınlık, sonra bu şaşkınlığı geriye iten, bastıran, aşan ve üstüne çıkan korku. Şaşkınlık, korku ya da her neyse kafamda, midemde, göğsümde dolaşan dönmenin yatışması için bir süre kımıldamadan bekledim. Biri ya da birileri evin altını üstüne getirmişti. Koltuklar, divan, sehpalar, telefon parçalanmış, tablolar yırtılıp yere atılmıştı. Yerler cam kırıklarıyla kaplıydı. Salon gibi yatak odası, hatta iki küçük odada bu yağmadan nasibini almıştı. Gardırobu açtım, elbiselere dokunmamışlardı. Amaçları bir şey aramak değil, ortalığı dağıtmak. Bu açık, hemen böyle düşündüm. Bunu hiçbir çekmecenin açılmamış, tablolardan birinin arkasında açığa çıkmış, gömme kasanın zorlanmamış olmasından anladım. Mutfağa geçtim. Buzdolabında biraz süt vardı. Hepsini midemdeki korkunun üstüne döktüm. Şaşkınlığım uçup gitmişti. Ama sakinleşmem uzun sürdü. Durum korkutucuydu, ancak şaşırtıcı değildi. Faruk'un söyledikleri gerçekleşiyordu. Duvardaki paralel telefonu aldım. Çalışıyordu. Ferda'yı aradım, evde yoktu. Sütü bitirip yatak odasına geri döndüm. Kasadan alacaklarımı aldıktan sonra küçük bir bavula birkaç şey koyup kendimi dışarıya attım. Kayağa gidebilir, yılbaşına kadar orada kalabilirdim. Gerekirse daha uzun diye mırıldandım sessizce. Havadaki hüzün yok olmuştu. Hemen taksi bulamadım. Bavulu sürükleyerek inatla yokuş yukarı yürümeye çalıştım bir süre. Neden sonra yanımda bir araba durdu. Döndüm, şoför benim tarafımdaki kapıyı açmış, binmemi işaret ediyordu. Şoför Veysel'di. Bu akşam hiçbir şey beni şaşırtamazdı. Bu yüzden bavulu arka koltuğa yerleştirip öne onun yanına oturdum. Evine girdiler dedi, arabayı hareket ettirir ettirmez. Başımı salladım, sormama kalmadan devam etti. Üç kişiydiler.
Sola dön.
Veysel nereye gideceğimi sormadan sola döndü. Ben de sordum.
Faruk'la var mıydı?
Hayır dedi, o yoktu. Sonra ekledi. Ama o en kötüsü. Baskını izlemiş, sonra beni beklemişti. Bir süre olanları anlattı, ardından sorduğum sorulara cevap vermeden içindekileri döktü ortaya. Seçtiği sözcükler, kullandığı benzetmeler, dramatik tavrı ve o trajik cümleler. Her şeyiyle Tahir Bey'den aşırdığı bir nutuktu bu. Sadece virgüller ve noktalar ona aitti. Hem arabayı ustalıkla kullanıyor, hem de ara vermeden konuşuyor ve bu arada iki gözüyle iki ayrı yöne bakıyordu. Sol gözü sola, sağ gözü bana, tıpkı bir baykuş gibi.
Necat'ın bürosunun önünde durduk. El sıkışmadık. Birbirimizi son kez gördüğümüzün farkındaydık ve bu farkındalık birbirimize karşı duyduğumuz ilgiyi yok etmişti. Ancak hala söyleyecekleri vardı.
1981'de o gece derneğin önüne geldiğinizde yerde yatan küçük çocuğun başında ağlayan kadınların yanındaki öteki küçük çocuk bendim. Yerde yatan çocuk kadar küçük gözlerini gözlerime dikmişti. Hatırladın mı? Ona baktım, hatırlayıp hatırlamadığımı söylemeden söyleyemeden. O gayet iyi hatırlıyordu. O küçük ağabeyimdi, adı Osman. Sonra zamanı geçmişe gönderdi, dı yani. O katil herifin yanındaydın, yüzüme bakamıyordun, utanmıştın değil mi? Utanmış mıydım? Hatırlamıyordum, hatırladığım herkesin kaybolan sağ bacağını unuttuğu o cesetti. Genç bir kadının bir terzi gibi dikmeye, tek bir bedene dönüştürmeye çalıştığı parçalanmış bir çocuk. Utanmış mıydım? Bilmiyorum diye mırıldandım. Ama Veysel öyle düşündüğü için yardım ediyor olmalıydı. Arabayı hareket ettirmeden duraklayınca fırsatı kaçırmadan yana dolaşıp açlığı cama eğildim. Ona güvenebileceğimi biliyordum. Çünkü beni utangaç biri sanıyordu.
Tahir Bey'de bir defter var. Sarı kaplı bir defter.
Veysel bir süre içi boş gözlerle beni süzdü. Sonra biliyorum dedi, sizi dinledim. Bu da şaşırtmadı beni. Kapalı kapıları dinlediğini düşünmüş olmamdan çok, belki de onu Tahir Bey'den farklı bir varlık olarak görmememdi bunun nedeni.
Eğer Tahir Bey'e bir şey ya da defteri bulursan üstüne adımı yazıp şu karşıdaki ajansa bırakır mısın?
Veysel cevap vermedi. Bir süre öfkeyle beni süzdü. Bana hak verecek miydi? Düşünceleri aynı sonuçta, Tahir Bey'in eninde sonunda öldürüleceği gerçeğinde. Benimkilerle buluşunca cebinden çıkardığı kağıdı elime tutuşturup arabayı hareket ettirerek uzaklaştı. Kağıda baktım, bir telefon numarasıydı.
Necat gelmemişti ama gelmek üzereydi, yoldaydı. Sekreter öyle söylüyordu. Ayla ayrıldıktan bir saat sonra elimde bavulla neden geri döndüğümü sormadı. Necat'ın odasına çıkıp bulduğum en büyük bardağı elime geçen ilk şişeden içki doldurdum. İçmeye başladıktan epeyce sonra önce ellerim ardından da vücudum titremeye başladı. Geç kalmış bir tepkiydi bu. Titremeyi küçültüp dudağımın yanına hapsetmek için kadehi yarılamam gerekti. Ondan sonra tekrar Ferda'yı aradım. Hala eve dönmemişti.
Necat geldiğinde ben ilk kadehi bitirmiştim. İkinci kadehe onunla başladım. Konuşmak istemedi, çok üzülmüşe benzemiyordu. Ama çok şaşırmıştı. Karısı dururken kayınbiraderinin ölmesi ona tuhaf ve komik bir yanlışlık gibi geliyordu. Bana da öyle geliyor dedim teselli etmek için. Ama ona ölümün pek yanlışlık yapmadığını da söyledim. Yanlışlık onunla şakalaşmaktı.
Necat başını sallayarak içkisini bana yetiştirmek ister gibi kısa ve çabuk hareketlerle dudaklarına götürüyordu.
Ölümünün araştırılması için yazıyla savcılığa başvuracağım.
Başvur ya da başvurma demedim. İkinci kadehin bir an önce dibine varmak için susup içmeye devam ettim. Necat ise hem içiyor hem de konuşuyordu.
Saçmalık, her şey saçmalık. Hayat, ölüm, yaşamak saçmalık.
Tamam dedim, haklı olabilirsin ama yaptığın da saçmalık, sus artık.
Necat sustu, yeniden içkisine döndü. Bavulumu görmüştü, ayaklarının dibindeydi. Ama o da Ayla gibi meraksızdı. 15 dakika kadar konuşmadan birbirimizi unutarak korku ve endişelerimize geri döndük. Yüzüm değişmişti, şimdi de çatlak yüzünden evimden olmuştum. Bu kent eskisi gibi cömert değildi artık.
Galiba gidiyorum. Necat başını kaldırınca karlı bir yere dedim.
Necat ancak o zaman bavulu süzdü, bakışları kuşkuluydu. İnanmamıştı ama sorması gerektiği için sıkıntıyla sordu. Mırıldanırken cevabı bavul verecekmiş gibi yere bakıyordu.
Neden?
Olanları kısaca özetledim. Onu etkilemeyi başaramamıştım. Merakı, endişesi derin bir kuyudaydı. Ona hak vermiyor değildim. Beklenen ölümün beklenmeyenle yer değiştirerek gecikmesi, zaten ağır bir yorgunluğun altında çatırdayan canlılığı ezmiş, yok etmişti. Yarım saat daha oturdum, biraz daha içecek kadar. Ferda'ya üçüncü kez telefon ettim. Eve dönmemişti. Sonra bavulu alıp Necat'ı öptüm ve çıktım. Önce birkaç gece kalacak bir otel bulmalıydım.
25. ayrımın sonu. Sayfa 346.